Bugün elimizdeki kaynaklar gerçekten sıra dışı bir karışım sunuyor sana. Yani antik Sümer'den başlıyoruz, 16. yüzyıl Almanya'sına, oradan günümüzün politik gerilimlerine ve hatta bir yazarın kendi yaratım sürecine, o sancılı sürece dalıyoruz. Farklı zamanlar, farklı coğrafyalar.
Evet, bambaşka hikayeler gibi duruyor başta ama işin ilginç yanı bu farklılıkların arasında şaşırtıcı derecede tanıdık yankılar var. İşte Mad ve Ram gibi isimler mesela sürekli karşımıza çıkıyor. Sonra özgürlük tutkusu, yasak aşklar, kurulu düzene başkaldırı gibi temalar bunlar da tekrar ediyor. Sanki aynı ruh, yani farklı bedenlerde, farklı çağlarda dolaşıyor gibi bir his veriyor insana.
İşte tam da bu yankıların peşine düşeceğiz bugün. Bu bağlantılar ne anlama geliyor olabilir? Bu kaynakları birlikte inceleyerek, bu farklı anlatıların ortak damarlarını, altta yatan fikirleri ve belki de senin daha önce fark etmediğin o gizli örüntüleri ortaya çıkarmaya hedefliyoruz. Bakalım bu yolculuk bizi nereye götürecek?
O zaman ilk durağımızla binlerce yıl öncesiyle başlayalım mı? Antik Mand. Kaynağımız Mad We English, bizi onun Sümer'deki bayağı çalkantılı hayatına götürüyor.
Evet, Mad'ın hikayesi şeyle başlıyor. Çocukken annesi onu tapınağa bırakıyor, rahibe Ram'ın yanına. Orada bir rahip adayı olarak yetiştiriliyor işte. Duaları öğreniyor, yıldızları okumayı falan. Ama en başından beri içinde bir sorgulama ateşi var sanki.
Kesinlikle. Tapınağın o katı kurallarını, köyün değişmez sandığı inançlarını sürekli sorguluyor. Özellikle de Ram ile, hani akıl hocası gibi duran Ram ile bu konularda sık sık çatışıyor.
Ram, hep seni koruyorum diyor sanırım, değil mi? Dış dünya tehlikeli falan.
Aynen öyle diyor. Ama Mad için tapınak duvarları giderek bir hapishaneye dönüşüyor adeta. Özgürlük istiyor.
Bir de o enstrüman meselesi var. Flüt gibi bir şey. Büyülü dil diyor ona. Onunla çaldığı melodiler insanları derinden etkiliyor. Sanki unuttukları bir şeyleri hatırlatıyor gibi. Bu da onun farklılığını, belki de tehlikesini daha belirgin hale getiriyor.
Tabii. Özgürlük arzusu o kadar baskın ki sonunda tapınaktan kaçmaya çalışıyor ama yakalanıyor ve Uruk şehrine köle olarak satılıyor. İşte burada bambaşka bir baskı düzeniyle karşılaşıyor. M denilen o acımasız kanun tabletleri.
Evet, o örnek çok çarpıcıydı. Kocasını eleştiren kadının dişlerinin tuğlayla kırılması. İnanılmaz.
Dehşet verici kurallar. İşte Uruk da yolu tanrıça İnanna ile kesişiyor. İnanna'nın bir başka tanrı Enki tarafından esir tutulduğunu öğreniyor ve kendini onu kurtarmakla görevli hissediyor. Bu görevde onu tehlikeli bir yolculuğa çıkarıyor. Eridu'daki Enki tapınağının altındaki gizemli Abzu'ya.
Abzu. O yeraltı dünyası gibi bir yer değil mi? Tuzaklar, canavarlar.
Aynen. Mitolojik bir yeraltı suyu, kaosun mekanı. Enki ile yüzleşiyor orada, hatta onunla bir yarışmaya girip kazanıyor. Ama inanmayı yine de alamıyor. Son bir çabayla Tanrıçaya ulaşmaya çalışırken bir yılan tarafından ısırılıyor.
Ve hikaye tam orada bitiyor, büyük bir soru işaretiyle. Mat öldü mü, kurtuldu mu? Ram'ın sondaki o lafı, birisi Mad'a göz kulak olmalıydı. Bu ne demek şimdi?
İşte o kısım çok muğlak. Onu kurtaran Ram mıydı? Yoksa bu başka bir oyunun parçası mıydı? Havada kalıyor bu sorular.
Bayağı merak uyandırıcı bir son. Şimdi o zaman dediğin gibi zaman makinesine atlayıp günümüze gelelim. Vatansız adlı kaynak. Yine bir Mad karakteri var. Bu antik Mad'ın bir yansıması mı, reenkarnasyonu mu, yoksa tamamen farklı bir hikaye mi? Ne dersin?
İşte bu da tartışmalı. Ama paralellikler çok fazla. Bu modern Mad, Kerkük'te yakalanmış, siyasi nedenlerle sorgulanıyor, dilini bilmediği bir coğrafyada, Kürtler ve Türkmenler arasındaki gerilimlerin tam ortasında buluyor kendini. Yine bir aidiyetsizlik, bir sıkışmışlık hissi hakim.
Antik Mad'ın tapınaktaki sıkışmışlığı gibi yani.
Bir nevi evet. Sonra Avrupa'ya geçiyor ve orada Mamosse adıyla bilinen Mehmet Sait Ağrılı ile tanışıyor. Mamoste ile girdikleri o uzun sohbetler hikayenin entelektüel ve politik zeminini oluşturuyor aslında.
Neler konuşuyorlar? Bayağı geniş bir konu yelpazesi vardı sanırım.
Olmaz mı? Kayıp kıta Mu uygarlığı teorilerinden, hani şu Pasifik'te battığına inanılan efsanevi kıta. Atatürk'e, Kürt sorunundan Orta Doğu'daki güç dengelerine, Osmanlı'nın çöküşüne, Türkiye politikalarına, Öcalan'a, emperyalizm eleştirisine kadar her şeyi var.
Bayağı yoğun bir gündem ve burada yine o isim beliriyor, Ram. Bu kez Müzeyyen adıyla mı karşımıza çıkıyor?
Evet, Müzeyyen adıyla. Ve o da bu Mu uygarlığı, Anadolu bağlantısı gibi daha mistik, tarih anlatılarına ilgi duyuyor. Ancak Mat bu tür anlatılara hep şüpheyle yaklaşıyor. Hatta bir yerde diyor ya, büyülü tarihe esir olmaktansa tarihsiz yaşamak daha iyidir. Antik Mad'ın o sorgulayıcı tavrı burada da devam ediyor.
Çok net bir duruş aslında. Dayatılan anlatılara karşı bir direniş gibi.
Kesinlikle. Bu modern Mad'de tüplü antik versiyonu gibi hakikatin peşinde. Ram Müzeyyen ile New York'a gidiyorlar ve orada işler daha da karmaşıklaşıyor. Filiz adında bir kadınla tanışıyorlar ve onun arkadaşı Mary'nin şüpheli ölümü üzerine bir komplo teorisinin tam ortasına düşüyorlar.
Mary neyi araştırıyormuş? Harp mıydı?
Evet, harp projesi. Hani atmosferi incelemek için kullanılan ama sıkça iklim kontrolü, zihin kontrolü gibi komplo teorilerine konu olan o Amerikan araştırma programı. Mad ve Phyllis bu işin peşine düşünce kendilerini Ezra adında gizemli bir adamın elinde buluyorlar.
Dur bakalım, Ezra, orada da ilginç bir bağlantı çıkıyordu sanki.
Çıkmaz mı? Ezra yıllar önce Ram Müzeyyen'le birlikte Abzu'da, evet Antik Sümer'deki o Abzu'da bir kazı yapmaya çalıştığını iddia ediyor. Antik mitler ve modern komplolar resmen iş içe geçiyor. İnanılmaz bir bağlantı.
Gerçekten inanılmaz. Hikaye nereye gidiyor peki sonra?
Mad daha sonra Kramer adında biriyle karşılaşıyor. Kramer, dünyanın geleceği hakkında bayağı karanlık senaryolar çiziyor. Kaynak kıtlığı, biyokimyasal silahlar falan, radikal çözümlerden bahsediyor. Ve yine hikaye belirsiz ve tehlikeli bir noktada kalıyor. Mad vuruluyor. Kimin emriyle olduğu belli değil.
Yine bir belirsizlik.
Aynen. Ankara'da bir bombalı saldırı girişimiyle ilgili haberlerde adı geçiyor sonra. En son Mamur Süre'den gen teknolojisiyle ilgili yeni bilgiler alırken görüyoruz onu. Yine havada kalan bir son.
İki Mad hikayesine böyle yan yana bakınca aradaki paralellikler gerçekten çarpıcı. Yani her ikisi de kurulu düzene meydan okuyor, özgürlük ve hakikat arıyor ve bu yüzden de dışlanıyor ya da tehlikeye atılıyor. Ne dersin?
Kesinlikle katılıyorum. Ve her ikisinin hayatında da Ram figürünün bu kadar merkezi ve bir o kadar da muğlak bir rol oynaması. Bazen yol gösterici gibi, bazen engelleyici.
Anlamak zor. Bir de o görev veya komplo meselesi var. Antik hikayedeki tanrısal görev, modern hikayedeki mu bağlantısı, harp gibi komplo teorileri. Sanki kaderleri hep böyle büyük anlatıların veya gizli güçlerin oyun alanı olmak gibi.
Çok doğru bir tespit. Ve tabii esaret teması. Antik Mad'in bildiğimiz anlamda fiziksel köleliği var. Modern Mad'in ise politik ve toplumsal baskılar altında yaşadığı daha soyut ama belki de daha boğucu bir esareti. Özgürlük arayışı çağlar boyunca farklı biçimlerde ama aynı yoğunlukta devam ediyor anlaşılan.
Bu özgürlük arayışı ve düzenle çatışma teması sadece Mezopotamya veya modern Orta Doğu siyasetiyle sınırlı değil anladığım kadarıyla. Değil mi? Şimdi rotamızı Almanya'ya çevirelim. Orada da benzer yankılar bulacağız gibi duruyor ama bu kez işin içine bir yazarın kendi yaratım süreci de giriyor sanırım.
Aynen öyle. Zingara Coburg kaynağımız bizi Azat adında bir yazarla tanıştırıyor. Ve işin ilginç yanı, Azat da Mad üzerine romanlar yazıyor.
Aa, bak bu da ilginç bir katman.
Evet. Azat Coburg'da Sofi adında genç bir kadınla tanışıyor. Sufi'nin Zingara yani Çingene Romani kökenli olduğu ima ediliyor ve travmatik bir geçmişi var. Yetimhane, istismar.
Azat da onun hikayesinden etkilenip romanını yazmaya karar veriyor, öyle mi? Zingara adıyla.
Tam olarak öyle. Ama bu süreçte işler karışıyor. Azat bir yandan Sofi'yi kurtarmaya çalışıyor, ona yardım etmeye uğraşıyor, diğer yandan ona karşı karmaşık duygular beslemeye başlıyor. Yani yazar ile ilham perisi arasındaki o hassas çizgi bulanıklaşıyor.
Anladım. Peki Sofi nasıl biri?
Sofi biraz dengesiz, tutarsız davranışlar sergiliyor. Bu da Azat'ın beklentilerini boşa çıkarıyor, hayal kırıklığı yaratıyor. Tam bu sırada Duru adında yeni bir karakter giriyor hikayeye.
Duru kim peki?
Duru, Azad'ın Mad romanlarının sıkı bir hayranı. Azat için potansiyel yeni bir zingara, yani yeni bir ilham kaynağı haline geliyor. Bu durum tabii Sophie ile Duru arasında bir gerilim yaratıyor ve Azat kendini bu duygusal üçgende sıkışmış buluyor. Yazma süreci de bu karmaşadan etkileniyor ve romanın sonu tıpkı Mad hikayeleri gibi belirsiz kalıyor.
Burada çok katmanlı bir durum var gerçekten. Yazar, karakterinin kaderini yazmaya çalışırken kendi hayatının karmaşasında kayboluyor gibi. Peki ya diğer Zingara hikayesi? O bizi çok daha eskiye götürüyor galiba.
Evet, Zingara'nın aşkı bizi 16. yüzyıl Almanya'sına götürüyor. Tam da Reformasyon ve köylü savaşlarının o çalkantılı dönemi. Thomas Müntzer gibi radikal dini liderlerin isyan çağrıları yaptığı, kanlı savaşların yaşandığı bir zaman dilimi.
O dönemin atmosferi de bambaşkadır eminim. Hikayenin merkezinde kimler var?
Merkezde Matthias adında, manastırdan kaçmış genç bir ayakkabıcı çırağı var. Bir de Zingara adında, soylu bir hanımın hizmetindeki genç bir kadın. Aralarında sınıf farkı ve tabii savaş ortamı nedeniyle imkansız gibi görünen bir aşk filizleniyor.
Ve burada yine o tanıdık motif var.
Müzik var. Matthias da flüt çalıyor. Tıpkı antik madenin insanları etkileyen o melodileri gibi, Matthias'ın flütü de Zingara'yı büyülüyor. Müzik yine baskı altında bir ifade aracı, bir iletişim yolu sanki.
İnanılmaz bu tekrarlar. Ama bu aşk da muhtemelen mutlu sonuna bitmiyor, değil mi? Dönemin koşulları.
Maalesef. Dönemin acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Dini çatışmalar var, sosyal engeller var. Bir de Şövalye Fritz gibi güçlü, soylu bir rakip var Zingara'ya ilgi duyan.
İşler iyice karışıyor yani.
Evet. Sonunda Matthias işlemediği bir cinayetle suçlanıyor ve kanıt olarak da ironik bir şekilde Zingara'ya yazdığı aşk mektupları kullanılıyor.
Mektuplar değil oluyor yani. Çok trajik.
Çok trajik. Kaçmayı başarsa da Zingara hapse atılıyor. Ve final sahnesi. Gerçekten yürek parçalayıcı. Matthias ve Zingara, idam sehpasında, ölüme giderken son bir kez birbirlerine bakıyorlar meydan okurcasına. Trajik bir son ama aynı zamanda bir direniş anı gibi de okunabilir.
Vay be! Bu iki Zingara hikayesi arasında da belirgin bağlantılar var o zaman. Merkezde yine Zingara figürü ve onunla karmaşık, çoğu zaman trajik sonuçlanan bir ilişki yaşayan bir erkek karakter, Azat ve Matthias. Toplumsal baskı, isyan kişisel ya da toplumsal ve yasak aşk temaları yine ön planda.
Kesinlikle. Ve şu da çok düşündürücü. Azad'ın benzer bir trajediyi kurgusal olarak yazmasıyla, Matthias'ın bunu yüzlerce yıl önce gerçekten yaşaması arasındaki o tuhaf, neredeyse ürkütücü paralellik. Sanki bazı hikayeler, bazı trajediler farklı biçimlerde de olsa tekrarlanmaya mahkum gibi hissettiriyor insana.
Haklısın. Peki tüm bu farklı kaynakları, antik Sümer, modern komplo teorileri, Almanya'daki bir yazarın stüdyosu, 16. yüzyıl isyanları, hepsini şöyle bir masaya yatırdığımızda nasıl bir büyük resim ortaya çıkıyor? Ne tür ortak desenler, arketipler görüyoruz?
Öncelikle tekrarlayan karakter arketipleri çok net bir şekilde kendini gösteriyor, değil mi? Düzeni sorgulayan, hakikat peşindeki isyankar figür. Her iki mat, yazar Azat, ayakkabıcı Matthias, hatta isyancı lider Müntzer.
Evet, o belirgin.
Sonra hem yol gösteren hem de engelleyen, o karmaşık rehber veya gölge figürü. Ram tabii ki her iki hikayede de, belki Azad'ın Sofia'da Duru için üstlenmeye çalıştığı o biraz sorunlu rolde buraya dahil edilebilir.
Hı hı.
Ve tabii uğruna mücadele edilen veya trajedilere yol açan yasak aşk ya da ilham perisi. Antik hikayede İnanla olabilir, modern hikayede Sophie, 16. yüzyıl Zingara'sı Duru, hatta Helen ismi de geçiyor kaynaklarda, o da bir ilham perisi figürü olabilir.
Temaların evrimi de ilginç geldi bana. Mesela özgürlük arayışı, antik tapınak kurallarından ve bildiğin kölelikten başlıyor, modern siyasi baskılara, toplumsal beklentilere ve hatta bir yazarın kendi içsel yaratım sancılarından, o tıkanıklıktan kurtulma isteğine kadar uzanıyor. Her çağ kendi prangalarını üretiyor sanki, değil mi?
Çok güzel ifade ettin. Her çağ kendi prangalarını üretiyor. İnanç teması da benzer bir yolculukta. Antik tanrılara olan inançtan, işte Ninhursag vs. Enki gibi, kurumsallaşmış dinlere, Katolik vs. Protestan çatışması, modern ideolojilere, komplo teorilerine, mu hearp gibi ve belki de en temelde kendine, kendi hakikatine inanma mücadelesine evriliyor. Hakikat arayışı hep merkezde kalıyor. Gizli bilgiler, çarpıtılmış tarihler, kişisel dürüstlük arayışı.
O karşılaştırmalar da çok düşündürücüydü. Madzin kitleleri etkileyen o melodileriyle Matthias'ın sevdiği kızı büyüleyen flütü, Uruk'taki o katı, acımasız kanun tabletleriyle Münser'in kitleleri isyana çağıran vaazları.
Ya da Rama'nın antik madı kölelik tehlikesine karşı uyarmasıyla Azad'ın Sophie'yi modern dünyanın tehlikelerinden kurtarma çabası arasındaki o ince, belki de biraz sorunlu paralellik. Hep bir koruma-kontrol ikilemi var sanki.
Evet, evet.
Ve en çarpıcı olanı belki de bu arayışların, bu başkaldırıların bedelinin ne kadar sık ağır olduğu. Karakterlerin sonları genellikle trajik veya en iyi ihtimalle belirsiz kalıyor. Antik Mad'ın akıbeti meçhul, modern Mad vuruluyor ve tutuklanıyor. Matthias ve Zingara idam ediliyor, Sophie'nin geleceği karanlık görünüyor. Sanki bu kaynaklar bize şunu fısıldıyor, farklı olmanın, gerçeği aramanın, özgürlüğü talep etmenin bir bedeli vardır ve bu bedel çağlar boyunca pek de değişmemiştir.
Sanırım dinleyici için aha noktası tam da burası olabilir. Bu kadar farklı zaman ve mekanda geçen, birbirinden bağımsız gibi görünen hikayelerin aslında ne kadar temel ve değişmez insani çatışmaları, arketipleri yansıttığını görmek. Ve yazar Azad örneğinde olduğu gibi, kurgunun yaratıcısının bile kendi hayatında bu yankılardan kaçamadığını, yazdığı karakterlerin kaderini bir ölçüde, belki de farkında olmadan paylaştığını fark etmek.
Aynen öyle. Kurguyla gerçek arasındaki o geçirgen sınır, tarihin ve bireysel yaşamların nasıl iç içe geçtiği meselesi. Çok katmanlı.
O zaman toparlayalım istersen. Antik Sümer'den modern New York'a, Reformasyon Almanya'sından bir yazarın Coburg'daki stüdyosuna uzanan, oldukça yoğun, baş döndürücü bir yolculuk yaptık seninle birlikte.
Evet, bayağı bir zaman ve mekan atlaması oldu. Ve gördük ki tüm bu farklı anlatıların dokusunda sanki ortak bir iplik var. Baskıcı sistemlere, ister bunlar dini dogmalar olsun, ister politik rejimler, ister katı toplumsal normlar, isterse yazarın kendi zihninin sınırları olsun karşı verilen o bitmeyen tükenmeyen insan mücadelesi. Yani özgürlük arayışı, hakikat arayışı, anlam arayışı ve belki de en önemlisi bir başkasıyla sahici bir bağ kurma arayışı.
Peki son bir soruyla bitirelim o zaman. Tüm bu temaların, arketiplerin, trajedilerin, çağlar ve türler boyunca hatta bir yazarın kendi hayatına sızacak kadar ısrarla tekrarlanması sence sadece bir tesadüf mü, rastlantı mı bütün bunlar?
İşte bu milyon dolarlık soru değil mi? Yoksa bu hikayeler zamanın ve mekanın ötesinde insanlık durumundaki daha derin, belki de hiç değişmeyen bir örüntüyü mü bize gösteriyor? Özgürlük ve kısıtlamalar, aşk ve ihanet, isyan ve boyun eğme hakkında bu anlatıların tümü sana topluca hangi temel gerçeği fısıldıyor olabilir? Daha da önemlisi, sen kendi hayatında, kendi deneyimlerinde bu yankıları, bu tekrarlanan motifleri nerede görüyorsun? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.